Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları haftanın ikinci iş gününü 16 Ağustos 2022 Salı'yı Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Sağlık ve huzur dolu bir gün geçirmenizi diliyor dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı herkese gönül dolusu selamlar sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin sesiradyosu.com ve trtmemleketimfm.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımız Facebook ve Twitter'dan da bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, zaman zaman hepimizin hissettiği hüzün bir hastalık mı, yoksa insanı geliştiren, içine bakmasını sağlayan bir hal mi? İnançlar hüzne düştüğümüzde bizi tedavi eden bir araç olur mu? Modern toplum hüzünle nasıl bir ilişki kuruyor? Sonbaharın gelişiyle hüzün duygusu artar mı? Bugün ilk bölümde Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar stüdyomuzda olacak. Hüzne dair merak edilenleri, hüzün ve psikoloji ilişkisini konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 751. yıl dönümü etkinlikleri Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde yapıldı. Ahmet Yesevi Ocağı'ndan başlayıp Kafkaslara ve Anadolu'ya, oradan Balkanlara ve dünyanın dört bir yanına yayılan Hacı Bektaş Veli irfanını konuşacağız. İkinci bölümde Atalardan Yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Güne bakan başladı.
Beni hor görme kardeşim, beni hor görme kardeşim, sen altınsın ben tunç buyum. Aynı vardan var olmuşuz, sen gümüşsün ben saç mıyım. Aynı vardan var olmuşuz, sen gümüşsün ben saç mıyım. Sen de ben de aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende sen toksun da ben aç mıyım? Yarın mezara girende sen toksun da ben aç mıyım? Thank you. molla kimi derviş, kimi molla kimi derviş, Allah bize neler vermiş. Kimi arı çiçek dermiş, sen balsın da ben çeçmeyim. Kimi arı çiçek dermiş, sen balsın da ben çeçmeyim. Topraktandır cümle beden, nefsini öldür ölmeden. Öyle emretmiş yaratan, sen kalemsin ben uçmuyum. Öyle emretmiş yaratan, sen kalemsin ben uçmuyum. Tabiata ve sen aşık, topraktan olduk kardeşim. Aynı yolcuyuz yoldaşım, sen yolcusun ben baş mıyım? Aynı yolcuyuz yoldaşım, sen yolcusun ben baş mıyım? Aynı yolcuyuz yoldaşım, sen yolcusun, ben baş mıyım? Aynı yolcuyuz yoldaşım, sen yolcusun, ben baş mıyım?
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Efendim, burası sizin radyonuz. Uzakları yakın eden radyo TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde devam ediyor. Efendim, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız stüdyomuzda. Hocam, merhaba. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hocam, bu hafta sizinle hüznü konuşacağız.
Evet.
Sözleri Ahmet Cengizoğlu'na ait bir Türk sanat müziğimiz var. Söyleyince hatırlayacaksınız. Akşam oldu hüzünlendim ben yine. Hasret kaldım gözlerinin rengine. Gel mehtabım, gel sevgilim, gel yine diyor. O evet. Kadar güzel ki, evet. Zevkle dinlerim. Evet. Şimdi burada da hüznü ele almış. Zaman zaman hepimiz hüznü hissederiz. Şöyle internette bir tarama yaptığımda farklı isimlerle de adlandırılıyor ama ne dersiniz siz? Dert, gam, kahır, keder, gussa, yeiz, tasa, mihnet, elem, üzüntü, endişe, kasvet, nedamet, melal, enduh. Bunların yanına stresi de belki ekleyebiliriz. Evet. Sizce aynı şey mi?
Şimdi temel duygular var. Üzüntü, hüzün, keder bu temel duygulardan birisi. Yani bunun çeşitli adları var. Aslında kültürlere göre de değişiyor. Mesela bazı kültürlerde duyguyla ilgili çok fazla sözcük var. Ayrı ayrı her bir duyguyu tanımlayan. Evet. Bazı diller daha ne denir? O açıdan daha kısır. Ama herhalde bizim gibi toplumlarda bu keder, üzüntü, mutsuzluk hani çok çok sayıda evet, sözcükle çok tanımlanıyor. Demek ki bu tür duyguları çokça yaşayan bir toplumuz. Ve bunun eşlik edeni nedir diye baktığımızda aslında kişinin bir şeyleri kaybetmesi ve geriye dönmeyecek şekilde kaybetmesi aslında hüzün, keder, üzüntüyle ilişkili. Ve hayatta da sürekli bir kayıp hali. Yani bugün mesela dünü kaybettik en başta. Zaman geçiyor yani. Sürekli evet. Bir şeyleri geride bırakıyoruz. Yine her seçim yaptığımızda bir şey kaybediyoruz. Yani A yerine B'yi seçtiğimizde A'yı kaybediyoruz. Hı-hı. Hatta böyle güzel gibi görünen olaylarda da hüzne kapılırız. Mesela okulu bitirmek değil mi? Güzel bir şeydir. Ne bileyim evlenmek iyi bir şeydir. Çocuk sahibi olmak. Sevinç gözyaşları dökeriz. Ama evet. Orada bile hüzün vardır. Çünkü evlendiğinizde bekar olma halini kaybediyorsunuz.
Evet.
Okulu bitirdiğinizde öğrenci olma halini kaybediyorsunuz. Çocuk sahibi olduğunuzda çocuksuz insan olma halini kaybediyorsunuz. Evet. Yani hayatın içinde kayıp sürekli olan bir şey. Ve insanın aslında o hüzün duygusu, keder duygusu nelerin onun için önemli olduğunu gösteren bir şey. Yani bir şeyi kaybettiğinizde hüzün, keder hissediyorsanız demek ki o sizin için önemli bir şey, değerli bir şey. Ve bir anlamda da insanın kendisi için değerli olan şeyler, ilişkiler, özellikler, onlara sahip olma, onlarla birlikte gitme arzusunu, isteğini de evet. gösteren bir şey.
Evet. Geçenlerde bir videoya denk geldim. Bir yolun ortasında kirpi var. Yolun karşısına geçecek. Evet. Fakat durmuş korkudan. Evet. Arkadan bir karga yaklaştı. Onu böyle karşıya geçirdi bir şekilde. Gagasıyla vura vura evet. vura karşıya geçirdi. Şimdi baktım çok enteresan duygular evet. yaşadım. Bir taraftan hüzünlendim. Evet. Dedim bu hayvan bunu nasıl akledebiliyor falan. Çok farklı çağrışımlar uyandırdı evet. bende.
Şimdi aslında orada bile bilemiyorum hani siz nasıl yaşadınız ama keder, üzüntü olması hani belki de mesela bunun insanların bir kısmında olmayan bir davranış olduğunu fark edip hani orada da insanlık adına bir kayıp için insan evet. hüzünleniyor. Yani evet. her mesela kötü davranışta evet bir o kötü davranışın kendisi var. Bir de niye biz böyle değiliz? Yani bir insan olarak hepimiz çünkü ortak evet. bir mirası paylaşıyoruz ve insan olmakla hepimiz ortağız. Hani insanlık içinde bir üzüntü duyabiliriz. Hı-hı. Yani kötü bir olayı gördüğümüzde insan olarak da mesela diyelim kendi mensup olduğumuz topluluktan, aileden, gruptan kötü bir davranış gösterdiğinde birisi o da bizi üzüyor.
Yani, tabii.
Bence büyük aile olarak düşündüğümüzde insanlık olarak evet. üzüyor olabilir.
Hayvanlardan alacağımız evet. çok fazla ders
kesinlikle.
Var.
Kesinlikle.
Bir ayette de var. Evet. Onlar için siz ibretler vardır diyor. Evet. Sizin için ibretler evet. vardır.
Ve çünkü bir de şu var. Mesela hayvanlar hiçbir zaman yani sırf zevk için birbirini öldürmez. Yani ya da ne bileyim işte toplanıp da böyle bir şey içine girmez. Uzaktan birbirini öldürmez en azından. Hani evet. insanoğlu o konuda çok çok maalesef. Evet.
Açsa
olumsuz anlamda. Evet. evet.
Bizler zevk için öldürebiliyoruz maalesef.
Tabii.
İnsanoğlu.
Tabii. Evet.
Kıymetli hocam bu hüzün sizce bir hastalık mı? Yoksa insanı geliştiren, içine bakmasını sağlayan bir hal durumu mu?
Bence şimdi burada çeşitli boyutlar var. Çok çok güzel bir konu bence bu. Hani bir duygu hastalık mıdır değil midir? Tek başına kesinlikle herhangi bir duygu hastalık olarak nitelendirilemez. Çünkü bu bizde var ise eğer muhakkak bir amacı, bir varoluş nedeni vardır diye düşünmek lazım. Ki duygularda öyle. Peki bizde var olan bir şey bir rahatsızlık haline alabilir mi? Sıkıntı verebilir mi? Evet, hastalık demesek bile. Yani diyelim o keder, o hüzün yoğunsa, sürekli devam ediyorsa ve bizim hayatımızı olumsuz yönde etkiliyorsa ve çevreyi olumsuz yönde etkiliyorsa o zaman o artık bir rahatsızlığa dönüşmüştür ve o zaman da artık ona hüzün demeyiz zaten. Hani ona işte çökkünlük, depresyon vesaire diyoruz. Tek başına bakıldığında hüzün iyi ki var. Mesela hüznü çıkartsak değil mi? Ne olur?
Evet.
Üzüntü duymayan, hüzün, keder duymayan bir insan ne olur? Kayıplarının hiçbir şekilde farkına varmayan, son derece hoyrat. Diyelim işte efendim size bir söz veriyorum, yerine getirmiyorum. Ondan sonra siz ya hocam böyle oldu, ayıp olmadı mı diyorsunuz. Ben hiç umurumda bile olmaz çünkü hüzün, keder duymuyorum ki. Ondan sonra ilişkimiz zedelenmiş, bitmiş, umurumda olmaz. Hani bir tür yaraları acı duymayan ve o nedenle yaralarını fark edemeyen bir insan haline geliriz. Kayıplarının hiçbirinin farkında olmayan ve umursamayan bir insan. Ve böyle bir insan bir süre sonra ne olur? Yalnız ve hiçbir şeye sahip olmayan bir kişi haline gelir. O bakımdan çok önemli bir duygu. Hüzün ve keder olmasa yine bence insanlık bugünkü durumunda olmazdı. Sanatın, sanat eserlerinin belki de bilmiyorum hani bir tamamıyla kafadan söyleyeceğim bir şey olacak ama belki de yarısı, yarıdan çoğu giderdi yani. Hani mesela aynen aşkla da zaten hüzün çok birlikte de giden bir temadır. Evet. Mesela onu çıkartsanız edebiyattan değil mi? Edebiyatın
tek bir şey kalmaz.
Herhalde çoğu giderdi yani.
Evet.
Hüzün içinde öyle. Şarkıların çoğu giderdi. Yani
az önce
resimlerin
söyledik.
Çoğu giderdi. Hani sanatın çoğu giderdi.
Akşam oldu, hüzünlendim ben yine diyor.
Ve mühim olan şey aslında orada hani bütün duyguları, o insana ait olan bütün özellikleri nasıl işlediğimiz, nasıl kullandığımız. İşte hüzünden ne çıkabilir? Depresyon da çıkabilir. Hem kişiyi şey yapan, arkasından ne bileyim kendine zarar vermeye iten işte veyahut da çevreyi böyle mutsuz eden bir şey de çıkabilir. Ama oradan mesela büyük ne bileyim sanat eserleri de çıkabilir. İlişkilerine kişinin özen göstererek kendisini geliştirmesi, çevresini geliştirmesi de çıkabilir. Hani bizim onu nasıl gördüğümüzle çok ilintili bu.
Evet. Kıymetli hocam, hayatta tabii herkesin inançları var. İnançlar insanı ayakta tutuyor, diri tutuyor, dayanağı, sığınağı oluyor insanoğlunun. Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Musevi olsun, inandığımız bir yerler var. Ve sıkıntıya düştüğümüzde de bu inançlarımıza sığınıyoruz.
Evet.
İşte ister adına Tanrı diyelim, isterse Allah Celle Celaluhu diyelim, dua ediyoruz.
Evet.
Hüzne düştüğümüzde bizi tedavi eden bir araç olur mu bu inançlar?
Şimdi o hüzne sahip çıkma ve o hüznün kendi inanç sistemi, değer sistemi açısından neye karşılık geldiğini fark etmekle ilgili. Eğer o farkındalık yoksa kişide, hani onu sadece ve sadece kurtulunması gereken bir şey gibi yaşar. Mesela hüzün duymayan bir insan bence korkulacak bir insandır yani diye düşünüyorum. Bu anlamda çok hani psikoloji ne diyelim hani biliminden de enteresan şeyler var. İşte bu varoluşçu terapide işte insanın anlam arayışı diye Viktor Frankl'ın yazdığı bir kitap var. Orada kendi toplama kampı yaşantısını anlatıyor. Hani bir kısım insan orada var olabiliyor. Hani doğrudan öldürülüyorsanız yapacak bir şey yok ama insanlar işte o açlığa, oradaki zor koşullara rağmen hayatta kalanlar var, kalmayanlar var. Frankl orada şunu söylüyor. Kitapta pek çok anısını da anlatıyor. Güzel de bir kitap. Belki de dünyanın en çok satan kitaplarından. Bağlanacak bir değeri olan insanların daha çok yaşadığını, hayatta kaldığını. Yani hayatına bir anlam veren ve bir şeye bağlanan, işte bu kişinin inancı olabilir. Bazen hatta kendisi için mesela ailesiyle ve eşiyle tekrar bir araya gelmek gibi bir amaç. Tabii burada özellikle felsefi olarak düşündüğümüzde, hani manevi anlamda bir inancı olduğunda, çünkü türlü türlü inançlar olabilir. Tabii. Orada o kişinin hiçbir zaman elinden alamayacağınız bir şey o. Yani ilişkiler, insanlar, maddi şeyler hepsi alınabilir insanın elinden. Ama sizin manevi anlamda bir inancınız varsa o her zaman sizin elinizdedir. Yani yanınızdadır o. O açıdan hani sırf böyle pragmatik açıdan bile düşünsek, hani bir şeye inanmak oldukça önemli ve hayata bağlayan, ne diyelim, insanı hani şeylerden bir tanesi, ayaklardan bir tanesi. Efendim, kimisi için mesela toplum önemlidir. Böyle toplumsal bir ideale kendini vakfeder. İşte ailesine vakfeder. Arkadaşlıktır, hobileridir, mesleğidir falan gibi.
Evet.
Ama bunların içinde felsefi, manevi alan, inancı varsa bu alanlardan en önemli. Ve ben hep şeye benzetiyorum. Yani bir şeyin, masanın ne kadar çok ayağı var ise, hani o masa o kadar zor yıkılır. İnsan da öyle. Yani ne kadar çok dayandığınız şey varsa O sizin işte kederler, kayıplar, tehlikeler, tehditler karşısında o kadar daha dayanıklı olursunuz diye düşünüyorum ben.
Evet. Sizce 21. yüzyıl insanı, modern toplum hüzünle nasıl bir ilişki kuruyor?
Şöyle bir ilişki maalesef hani olmaması gereken bir şey gibi. Yani çok başarı odaklı bir toplum olduk. Dünya ölçeğinde de böyle. Hı. Hani tanınma, başarı, sonuç böyle
başarı
çok önemli.
Endeksi.
Evet. Şimdi o zaman da ne oluyor? Mesela bir kişinin ruhsal bir sıkıntı çekmesi, psikolojik bir sıkıntı çekmesi de başarısızlık gibi görünüyor. O zaman da insanlar hem o sıkıntıyı yaşadığı için bir acı ızdırap çekiyor. Bir de ben niye böyleyim sıkıntısı yaşıyor. Çünkü genelde insanlar işte sosyal medya hani üstünden artık biz insanları tanıyoruz görünen yüzünden. O görünen yüz nasıl işte herkes çok mutlu, çok neşeli, çok iyi yerlerde geziyor, çok iyi şeyler yapıyor, çok iyi görünüyor, çok şeye sahip. Çünkü insanlar kederlerini, üzüntülerini, hüzünlerini, korkularını çok nadir paylaşıyorlar.
Evet. Sosyal medyaya baktığımız zaman hep mutluluklar.
Aynen.
Hep
o zaman herkes ne zannediyor? Ya herkes çok iyi mutlu. Ben böyle herhalde evet. kötüyüm gibi de bir daha bir kötülük yaşıyor. Eskiden herkesin hüznü, kötülüğü, kederleri kendi dünyası içinde sınırlıydı. Şimdi biz bütün dünyayı neredeyse görebildiğimiz için yani istiyorsanız siz dünyanın bir köşesinde yaşayan herhangi bir insanı İşte bir sosyal medyadan rahatlıkla takip edebilirsiniz. Facebook'tan, şuradan, buradan, Instagram işte bütün bildiğimiz şeyden. Ve birebir hayatını oradan izliyorsunuz. Ama oradaki izlediğiniz hayat nasıl bir hayat? Onun göstermek istediği hayat.
Buradan şu çıkarımda bulunabilir miyiz? Ruh sağlığımızı korumak için sosyal medyaya kendimizi de fazla kaptırmamamız gerekiyor.
Ben onu özellikle bu salgın döneminde de hatta insanlara önermiştim. Kısıtlamak şeyi. Ve izlerken de belli sağlam kaynakları izlemek. Şimdi bir kısım insan mesela diyelim ben yaptığım şeylerle, başarılarımla, üretimlerimle, işimle veya sanatımla kendimi ortaya koyan bir insansam diyelim onları sergiliyorum. Var öyle pek çok sanatçının şeyleri. Ama diyelim benim hiçbir özelliğim yok. Ne yapıyorum o zaman? O zaman da insanları etkileyecek bir takım olumsuz yollar bularak. Efendim dedikodular yayarak, kötü haberler yayarak düşünün. Siz olmayacak bir şeyi, bir felaketi veya uydurma bir haberi yaydınız ve o yayılıyor. O kişi de ondan haz alıyor. Yani bir etki bırakıyor etrafında o şekilde. Evet. O zaman bu sosyal medya dediğimiz şey böyle kişilere de bir mecra sağlamış oluyor. Çünkü bir kısım insanın da amacı İnsanlara manipülasyon yaparak, tabii ki bu çok sağlıklı bir kişilik yapısı değil, o sağlıksız kişilik yapısına da inanılmaz bir imkan tanımış oluyor. Çünkü eskiden o yapı ne yapar? İşte 3 kişiye, 5 kişiye bir dedikodu yaparsınız, evet. tatmin olursunuz. Buradaysa milyonlarca insanı, hatta milyarlarca insanı etkiliyorsunuz. Mesela bir kısım insan, bu bilgisayar virüslerinde falan da var. Hani niye yazıyor bunu? Değil mi? Düşünün. Evet. Ondan büyük bir olumsuz anlamda bir ruhsal beslenme sağlıyor.
Tabii.
Ya da işte yok bugün telefonunuza bir mesaj gelecek. İşte o mesajı açtığınızda telefonunuz işte yanacak, ele geçirecekler. Onların çoğu da yine öyle şeyler. Ya nedir bundan evet. elde ettiğim menfaat? Sadece ve sadece olumsuz insan yönde bir etki sağlamak. Maalesef sosyal medya hani iyiliği de çok büyütebilirsiniz. Kötülüğü de çok büyütebilirsiniz. Çok o açıdan dikkatli olmamız.
Beden ve ruh
kendimizi bence fazla kaptırmayalım.
Kaptırmamak hani, lazım.
Habersiz de kalmayalım ama işimiz gücümüz de o olmasın. Evet. Yoksa o zaman o dünyada yaşamaya başlarız. Yani hayatı kişi hakikaten öyleymiş gibi algılamaya başlar.
Evet. Sayın hocam süremizin de sonuna geliyoruz ancak şunu da sormak istiyorum. Böyle hava kapandığında, yağmur yağdığında ki bu sıralar çok yağış var. İşte Ankara'da sel oldu.
Evet.
Böyle insanların bir içi daralıyor.
Tabii.
İşte ruhum daraldı diyorlar. Halbuki ben çok severim yağışlı havayı. Evet. Tabii ki Allah-u Teala afet vermesin, evet. sel vermesin. İşte yaz ayları bitecek. Sonbahara geleceğiz. Sonbaharda bir hüzün duygusu oluşur mu? Artar
kesin
mı?
Çünkü tam da o bahsettiğimiz kaybın olduğu zaman yani yaz bitiyor, yazı kaybediyoruz. İşte baharı kaybediyoruz. Hani yeşillikler, doğanın canlanması, onun yerine bir böyle kayıp sürecine girmiş oluyoruz. Onun getirdiği bir hüzün, keder var. Ve bu sadece hani böyle bir sanatsal anlamda falan da bir şey değil. Gerçekten de daha o hüznün psikolojik rahatsızlık boyutunda olan depresyon sıklığı artar. Hatta bizim mevsimsel depresyon dediğimiz çökkünlükler vardır. Sonbahar aylarında daha çok görülür. Evet. Ha, ilginç bir şekilde ilkbaharda da görülenleri var ama ağırlıklı olarak sonbaharda gidiyor. Dolayısıyla hani o sonbahar yaprakları vesaire, onlarla ilgili şarkılar, evet, sanat yapıtları yine boşuna değil. Bu insanlığın ortak bir tecrübesi.
Peki bu süreci hafif atlatmak için var mı tavsiyeniz?
Bu süreci hafif atlatmanın en iyi yolu bir kere o süreci normal görmek ve onunla mücadele etmemek ve onu kendi yaşamımızda bir harekete geçiş noktası olarak kullanmak. Yani bu benim ne istediğimi gösteriyor ve neye dönük yaşamam daha iyi olur deyip o yönde kendimizi eyleme belki dönüştürmek.
Nasıl baktığımıza bağlı aslında.
Evet, kesinlikle. Kesinlikle.
Kıymetli hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yine bizi aydınlattınız, güzel bilgiler aktardınız. Sevgili dinleyicilerimiz, Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar bizlerle birlikteydi. Hüzne dair merak edilenleri konuştuk. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Ceylanlar dosttur kucağımızda, hırslar kinder yok olur aşkla meydanımızda, arslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda. Cehalet karanlığı ilim ışığıyla, nefis karanlığı marifet ışığıyla, gönül karanlığı da aşk ışığıyla aydınlanır, aydınlanır, aydınlanır, aydınlanır, aydınlanır, aydınlanır, aydınlanır, aydınlanır.
Atalardan Yadigar.
Efendim, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Yayınımız Atalardan Yadigar köşemizde devam ediyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın şu anda telefon attığımızda. Sayın Aydın, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, hoş bulduk. Sizin şahsınızda bizleri dünyanın her bir tarafından dinleyen Necip milletimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Ve diyoruz ki günleri günlerinden âlâ olsun ve bütün ümmetin kalan ömrü geçen ömründen hayırlı olsun inşallah diye bu dualarla başlayalım. Çünkü bizim geleneğimiz Dede Korkut'tan, Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmetlerinden, Kutad Gubilik'ten ve Divan-ı Lukat-ı Türk'ten başlar. Ve bizim anlayışımızda Dede Korkut hep güzel sözlerle başlar sözlere. En sonunda da der ki boy boyladık, soy soyladık. Bu anlattıklarımızı adı Göklü Muhammed'e bağışladık.
Evet, sayın
i̇şte
hocam.
Bu felsefe Türk İslam felsefesi.
Evet sayın hocam, bu hafta sizinle Hacı Bektaş'ı Veli İrfan'ını konuşacağız.
Evet.
Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 751. yıl dönümü etkinlikleri yapıldı. Bu konuya dair neler söyleyeceksiniz, sizlerden dinleyelim.
Anadolu'nun dört temel direği var. Anadolu dört temel insanla, mutasavvıfla anılıyor. Biri Ankara'mızda, başkentimizde Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri. Bir diğeri Kastamonu'muzda Hacı Şaban-ı Veli Hazretleri. Bir diğeri Çankırı'mızda Hacı Murad-ı Veli Hazretleri. Bir diğeri de işte bugün üzerinde duracağımız, anlatacağımız ve onun ruhaniyetinden hem istifade edeceğimiz hem de istimdat bekleyeceğimiz Nevşehir'in Hacı Bektaş'ta Hacı Bektaş-ı Veli. Sırf tabii Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri Nevşehir'in Hacı Bektaş-ı Veli'den mi ibaret? Anadolu'dan, Türkistan'dan, Balkanlara, bütün İslam coğrafyasında Hacı Bektaş-ı Veli tanınıyor.
Evet.
Malum haliniz gerçek ismi Seyyid Muhammed bin İbrahim'dir. Kendisi ata yurdu Horasan'ın Nişabur şehrinde doğmuş. Anadolu Moğol istilasından sonra Anadolu'ya gelmiş. Onu tabi Ahmet Yesevi Hazretleri'nin ocağında pişen, Anadolu'nun ve Balkanların Türkleşmesine ve Müslümanlaşmasını sağlayan Alperenlerden Lokman-ı Parende Hazretleri'nin ocağında pişmiş. O ocakta pişerek bir Hacı Bektaş-ı Veli olmuş ve Anadolu'da hem Hacı Bektaş-ı Veli'nin hem Mevlana Hazretleri'nin hem Yunus Emre Hazretleri'nin hepsi aynı yüzyıl, 13. yüzyıl. O yüzyılda bu mutasavvıf erenlerin eliyle birçok Hristiyan, Rum, gayrimüslim, Müslüman olmuş. Hatta Moğollar Anadolu'ya geldiklerinde narı getirirken bu Allah dostlarının, bu mutasavvıfların elindeki o duruşlarıyla, o gönül diliyle işgalden vazgeçmiş birçoğu. Ve Hacı Bektaş-ı Veli'nin dergahında oturarak onların dervişleri olan Moğollar var. Hacı Bektaş-ı Veli tabi 1271 yılında bugün Nevşehir ilçemizin Hacı Bektaş-ı Veli kasabasında vefat etmiş. Zaten ismi de onunla müsemma. Evet. O ilçeye Hacı Bektaş-ı Veli ismi verilmiş. Bu sene de ölümünün yıl dönümü münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bizzat Asitane'ye gitti. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'ni ziyaret etti ve Hacı Bektaş'ta yapılan etkinliklere de katıldı. Bunlar bizim büyük oğullarımız. Milletler büyük oğullarıyla nefes alırlar ve İslam dünyasında İslam'ın en güzel yorumlanması Anadolu'dadır ve Türkiye Cumhuriyeti'ndedir. Bu da nasıl bir yorumlayıştır, nasıl bir bakış açısıdır? Sufi geleneğiyle bakış açısıdır. Yani Yunus Emre diyor ya, gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. Kıymetli dinleyicilerimiz, çalap eski Anadolu Türkçesinde Cenab-ı Hakk'ın karşılığıdır. Onun için diyor, gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı, iki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Gönül yıkmayan bir medeniyet kurdular. Ve gönül yıkmayan bu medeniyetin mensupları, bu mutasavvıflar alperen oldular. Hem alp, kahraman, yeri geldiği zaman da derviş. Hı hı. Anadolu'da 1064'ün 5 Ramazan'ında Sultan Alparslan'ın, o da Horasan bölgesinden geliyor, Türkistan'dan Horasan'a, Horasan'dan Anadolu'ya, daha Alparslan gelmeden işte 26 Ağustos'ta Sultan Alparslan'ın Anadolu'ya gelişi, 1071'i de idrak edeceğiz inşallah hep birlikte. Kim geliyor? Bir mutasavvuf eren geliyor. Kars'a geliyor. Ebu Hasan Arakani Hazretleri geliyor. Geliyorlar, gönülleri fethediyorlar. Yani Anadolu'nun manevi mayasını tutturan kişiler. Maddi fatihler belki Sultan Alparslan'dır, Fatih'tir, Yavuz'dur, Kanuni'dir, Atatürk'tür. Ama onların ardında bir manevi sultan var. Bir tarafta Hacı Bektaş var. Bir tarafta Hacı Bayram var. geliyoruz Dursun Fakih var Osman Gazi döneminde. Geliyoruz milli mücadelenin maddi kumandanı Mustafa Kemal Atatürk Gazi Paşa, ama arkasındaki manevi kumandan da İstiklal şairi Hacı Bektaş'ın, Hacı Bayram'ın rolünü üstlenen, Ahi Evran'ın rolünü üstlenen hiç şüphesiz Mehmet Akif Ersoy'dur. Ve bu felsefede, Hacı Bektaş-ı Veli'nin felsefesinde ne var? Bize nasihatler var. Ne diyor? Diyor ki eline, beline, diline sahip ol. El, bel derken, dil derken ne diyor? Dil, güzel Türkçemiz, Türkçemize sahip ol. Türkçeyi koru. Yahya Kemal Beyatlı diyordu ya merhum, Türkçe ağzımızda öz anne sütümüz gibi, buna sahip ol. Beline sahip ol derken neyi diyor? Diyor ki zürriyetine sahip ol, nesline sahip ol. Neslini imanlı yetiştir, ahlaklı yetiştir, temiz yetiştir. Ve bütün insanlığa örnek olan şahsiyetler yetiştir. Biz, bütün hepimize nasihat ediyor, bütün ebeveynlere nasihat ediyor. Eline sahip ol derken de vatanına sahip ol. Devletine sahip ol, bayrağına sahip ol. Eğer vatanına sahip olmazsan, vatan elden gittiği zaman hiçbir şeyin kıymeti kalmaz. Ahi Evran da aynı minvalde konuşuyor. O da diyor ki, o da eline, beline, diline, işine, aşına, eşine sahip ol. Allah'ın sana verdiği vücuda sahip ol, göze sahip ol, kulağa sahip ol, değil mi? Bunları en güzel bir biçimde koru. Cenab-ı Hak bu nimetleri sana verdi, koru ve şükürde daim et. Ve 72 milleti bir nazarda gör. Mevlana da diyor ya, gel kim olursan ol gel, yeter ki bu kapıya gel. Yani insanı, yaradılanı sev, yaradandan ötürü diyor. İnsanların dinlerine, mezheplerine, kültürlerine göre onları yargılama. Onları yargılamak hakkı zaten bizim değil. Bizim mutasavvıf anlayışımızda Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün insan üstündür. Yeter ki biz güzel olalım, yeter ki ahlaklı olalım, yeter ki terbiyeli olalım. Yeter ki Peygamberimizin ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim, hadis-i şerifince ne yapalım, icra edelim. Zaten ahlaklı olsak, temiz olsak, değil mi? Emanete ihanet etmesek, verdiğimiz sözden vazgeçmesek, yalan söylemesek, kamunun malına tüyü bitmemiş yetimin hakkına elimizi uzatmasak zaten her şey güzel olur. İşte Hacı Bektaş-ı Veli'ye duyulan ilgi, saygı, sevgi ve bu Bektaş'ı geleneğinin temel öğelerinde ne var? Hoşgörü var, tevazu var, aynı zamanda da hümanist dedikleri insancıl bir felsefe var. Ne diyor Hacı Bektaş-ı Veli? Onun sözlerine de bir değil mi? Değerlendirelim. Diyor ki, göze nur gönülden gelir. Göze nur gönülden gelir. İnsanlarla hitap ettiğimiz zaman, insanlara yaklaştığımız zaman gönülden yaklaşmamız lazım. Öyle dilden değil, riyakarca değil. Gönül gönül vermek de alınır. Ve bizden insanlar güven duyacak, değil mi? Müslüman diğer bir Müslümandan güven duyacak. Emniyet duyacak. Onun yanında olduğu zaman ferahlayacak. İşte bu mutasavvıfların yanındaki kişiler, onların yanlarında oldukları zaman, onların dergahlarına girdikleri zaman ferahlıyorlar. Ve o dergahların girişlerinde, o asi tanelerin girişlerinde ne yazıyor Mustafa Bey? Edeple giren lütufla çıkar yazıyor.
Evet.
Ya da ne diyor? Diyor ki işte diyor ki istikamet üzerindeysen baş göz üstüne gel beri. Eğer inkar üzerindeysen bak kapıdan dön geri. Onun için bizler o kapıdan hiçbir zaman bakıp geriye dönmedik. Biz o kapılardan edeple girdik, lütufla çıktık. Ve diyor ki Hacı Bektaş-ı Veli başka bir sözünde ne diyor? Murada ermek sabır iledir. Değil mi? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Diyor ki başınıza bir şey geldiği zaman, bir musibet geldiği zaman onları namaz ve sabırla savun diyor.
Evet.
Sabreden derviş muradına ermiş diyoruz, değil mi? Sabırla açılmayacak kapı yok. Sonra diyor ki hak güneşten daha zahirdir. Yani gerçek, doğru güneşten daha bellidir. Hak geldi, batıl zahir oldu diyor Kur'an-ı Kerim'de de, değil mi? Hakkın yanında batılın bir hükmü yoktur. İşte o mutasavvıflar her zaman karanlığın narını aydınlığın nuruna çevirmişlerdir. Ve bir başka sözünde ne diyor? Bir olalım, iri olalım, diri olalım diyor. Aynı minvalde başka bir üslupta Kırım'dan yükselen Türk'ün sesi İsmail Gaspıralı ne diyor? Dilde birlik diyor, fikirde birlik diyor, işte birlik diyor. Bugün Türk dünyasının sesi değil mi? Bugün Türk soyu var, Türk keneşi var, bütün Türk dünyasının sosyal, kültürel, siyasi birlikteliği var. Bugün 21. asırda Türk dünyasının birliği kurulduysa, işte Hacı Bektaş Veli'nin, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin, Hacı Bayram Veli'nin, Azerbaycan'da Bahtiyar Vahapzade'nin, Nahçıvan'da Molla Nimetullah Hoca'nın, Mümine Hatun'un neyi var? Payı var. Bu felsefelerle birlikte bugün Türk dünyası bir ve beraber durumda. İnşallah bu birliğimiz daha ötelere geçecek. Evet. Ne diyordu Muhammed İkbal Pakistan'dan, Lahor'dan yükselen ses? Diyordu ki amelde birlik olmazsa fikirde birliğin bir önemi yoktur. Fikir birliği en önce, ondan sonra da işte birlik, ameli birliğe geçeceğiz. Geliyor Hacı Bektaş Veli. Diyor ki her ne aradıysan kendinde ara. Başına bir felaket geldiyse bir başkasında arama. Acaba ben ne yanlış yaptım? Ben nerede yanlış yaptım? Ben nerede hata yaptım? Ben kimin hakkını yedim? Ben kimle küstüm? Kimin kalbini kırdım? Değil mi? Bunu düşünmemiz lazım. Mevlana'ya da bakıyorsunuz farklı üslupta şunu söylüyor. Cümle işler halikundur kul eliyle işlenir. Sanma izni olmadan bir tek yaprak titreşir. Hak kulundan intikamını yine kul eliyle alır. İlmi ledün bilmeyen bunu kul yaptı sanar. Ledün ilmi ne? İşte tasavvufi ilim. Bir kul sana bir zarar getirdiği zaman onu kuldan görme. Acaba ben ne yaptım ise Hacı Bektaş'ın ifadesiyle kendimde arayacağız değil mi? Ve diyor Hacı Bektaş Veli, insanın kemali ahlak güzelliğidir. Geldi tekrar ahlaka. Aşk meydanı diyor erenlerin ve bilenlerindir. Ve diyor çalışmadan geçinenler bizden değildir. Öyle çalışmadan, yatarak inziva hayatı yok. Muhakkak çalışacaksın, gayret edeceksin. İbn Arabi ne diyor? Kader gayrete aşıktır diyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Diyor ki ancak çalıştığınızın karşılığı vardır. İbadetin yeri başkadır, işin yeri başkadır diyor. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyor. Hazreti Peygamber ne diyor? İlim Çin'de de olsa gidip alınız diyor. Hazreti Ali kerremallahu vecihe buyuruyor. Diyor ki bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyor. Her şey ilimle başlıyor. Cehalet kötü bir zar imiş diyor. Asla ilacı yok imiş. İşte okunacak en büyük kitap nedir Hacı Bektaş Veli diyor? İnsandır diyor. Çünkü bütün insanlar Mustafa Bey farklı mizaçta, farklı karakterde, farklı kişilikte, herkesin güzelliği farklı farklı. Hiçbir kimsenin ikiz kardeşim bile parmak izleri birbirine benzemiyor. Gökyüzünden yeryüzüne yağan kar tanelerinin hepsinin şekli farklı. İnsanların farklı olması Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyet sıfatının ve kudret sıfatının tecellisidir. Biz bütün insanları yaratılmışların en üstünü olarak göreceğiz. İnsanı kamil olarak göreceğiz. Onlarla konuştuğumuz zaman, onların gözlerine baktığımız zaman, onların yanına oturduğumuz zaman onlardan istifade edeceğiz. Her insan okunmamış bir kitap. İnsan tanıyacağız, insanlarla bir olacağız, insanlara yardım edeceğiz. Ve unutmayacağız ki insan en büyük hazinedir. İnsanın kalbini kırmak kadar kötü bir meşguliyet, kötü bir ahlakı nazarı yoktur. Molla Cami ne diyor? İran'dan Molla Cami diyor ki Kabe-i Muazzama'yı Azer'in oğlu İbrahim Aleyhisselam yaptı. Ama diyor insanın gönlünü kim yaptı, kim yarattı? Alemleri yoktan var eden Cenab-ı Hak yarattı. Onun için Kabe'yi yıktığın zaman yerine bir taş koyabilirsin. Tövbe edebilirsin, istiğfar edebilirsin. Ama bir gönlü yıktığın zaman nasıl o gönlü tamir edeceksin? Ve Hacı Bektaş Veli bir başka ifadesinde de diyor ki hararet nardadır, sacda değildir. Keramet baştadır, tacda değildir. Her ne arar isen kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir. İbrahim Hakkı ne diyor oğluna? Harabat eline hor bakma Şakir. Definelere malik nice viraneler var. Kişilerin giyimlerinden, kuşamlarından dolayı, onların hayat tarzlarından dolayı onları yargılama diyor. Çünkü büyüklerimiz de bir şey diyor ya, bu tasavvuf felsefenin neticesinde insanoğlu öyle bir büyük ki neticede şunu diyor. Parayla imanın kimde olduğu belli değildir diyor Mustafa Bey.
Evet. Sayın Aydın, şimdi Hacı Bektaş-ı Veli irfanını konuşuyoruz.
Evet.
Şuna da temas etmek gerekiyor. Son zamanlarda aramıza nifak tohumlarını ekmek isteyenler var ve evet, bunlar Alevi vatandaşlarımıza yönelik saldırılar düzenliyorlar. Biz biriz, birlikteyiz, kardeşiz. Bu ülkedeyiz. Birlik, beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Hiçbirimizin diğerinden farkı yok. Bu konuda neler söylersiniz? Buna da temas etmek isterim.
Türkiye, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnüsüyle bir ve bütündür. Azerbaycanlı Mikail Azaf'ın ifadesiyle bir kartalın kanadıyız. Bir babanın evladıyız. Bir milletin damadıyız. Bizim eller sizin eller. Veysel ne diyor? Aşık Veysel ne diyor? Sivas'tan yükselen sen. Yezid nedir ne kızılbaş? Değil miyiz hep bir kardeş? Bizi yakar, bizim ateş. Söndürmektir tek çaresi diyoruz. Dış mihraklar bunları bahane edebilirler ama biz bin yıl Anadolu'da, bin yıldır Anadolu'dayız. Kız aldık, kız verdik. Aynı secdeye iz kurduk. Aynı Allah'a inandık. Aynı camide ibadet ettik. Düğün gördük, oynadık. Ölüm gördük, ağladık. Birbirimizin sıkıntıları oldu, dertleri oldu. O dertleri paylaştık, azalttık. Sevinçleri oldu, onları paylaştık, yükselttik. Onun için Türkiye'de yıllardan beri Alevi, Sünni, Türk, Kürt ayrımı yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar ama Anadolu irfanına sahip olan, Hacı Bektaşi Veli'nin kültürüne sahip olan insanlar birlikten, beraberlikten hiç kaçmıyorlar. Ben saygıdeğer dinleyicilerimden şunu dinlemelerini rica ediyorum. Mahsuni Şerif'in Abdurrahim Karakoç'la bir konuşması var, mülakatı var. Onu muhakkak dinlesinler. Bir sevgi var, bir dayanışma var. Bizi kimse bölemeyecektir. Biz kıyamet sabahına kadar Anadolu insanları olarak kalbimiz bir atacak, yüreğimiz bir olacak, duygularımız, düşüncelerimiz her daim bağımsızlık aşkıyla, bayrak aşkıyla yanacaktır. Çanakkale'de bunu gördük. Çanakkale'de Çanakkale Savaşı'na giderken Alevi-Sünni ayrımı mı yapıldı? Türk-Kürt ayrımı mı yapıldı? Herkes bir ve beraber gitti. Öyle değil mi? Kurtuluş Savaşı'nda, Birinci Dünya Harbi'nde, işte en son geliyoruz Kıbrıs Hareketi'nde, Kore Harbi'nde, geliyoruz 15 Temmuz'da Türkiye, Anadolu insanı hep partisi, siyasi görüşü ne olursa olsun bir ve beraber yek vücut oldu.
Evet. Ağzınıza sağlık Sayın Aydın. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum
anlattıklarınız için. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri Necip milletimizle buluşturduğunuz için ve böyle bir verinin, Hacı Bektaşi Veli'nin onun ruhaniyetini, onun insanı kamilliğini, onun felsefesini, onun sözlerini anlattığımız için hakikaten şeref yabım. Ben dua ediyorum ki 21. asrın Hacı Bektaşlarını yetiştirelim. 21. asrın bayramlarını yetiştirelim. 21. asrın Mahmut Sami Ramazan oğullarını yetiştirelim. 21. asrın Abdurrahim Reyhanlarını yetiştirelim. 21. asrın Gül babalarını, Demirci babalarını yetiştirirsek biz geçmişten aldığımız güçle geleceğimize daha emin adımlarla yürürüz Mustafa Bey.
Evet, inşallah. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle haftaya.
Ben teşekkür ediyorum. Hürmetler.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Atalardan Yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Hacı Bektaşi Veli irfanını konuştuk. Efendim, bugün de zaman su gibi aktı ve yayınımızın sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın Türkiye'de saatler 15.05'i gösterdiğinde inşallah bizler yine mikrofon başında burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.